Ayrım 17, Hastane, Arthur Hayley. Sayfa 197. 3 eyalet hastanesinin laboratuvarının dışında hastalara ayrılan deri kaplı koltuklardan birinde oturan Elizabeth Alexander, neden koridor duvarlarından daha açık ve neşeli bir renk yerine kahverenginin iki ayrı tonunda boyandığını düşündü. Hastanenin karanlık bölümüydü burası. Biraz sarı, ölgün yeşil burayı çok daha çekici hale getirebilirdi. Hatırladığı kadarıyla Elizabeth hep canlı renkleri sevmişti. Küçük bir kızken kendi odasına taktığı ilk perdeleri hatırlıyordu. Üzerinde aylar ve yıldızlar bulunan açık mavi bir kumaştandı. Şimdi o perdelerin ne kadar çirkin olduğunu düşünüyordu. Ama o sıralar çok güzel bulmuştu. Perdeleri asmak için babasının dükkanına inmiş, o da hoşgörüyle ihtiyaç duyduğu şeyleri vermişti. İstediği ölçüde kesilmiş bir ray, madeni destekler, vidalar ve bir tornavida, hep karmakarışık duran ve her müşteri için tekrar tekrar karıştırmak zorunda kaldığı mallar arasında el yardımıyla istediklerini bulmaya çalışışını görür gibi oldu. Babasının bir kazada ölmesinden 2 yıl önce Indiana'nın New Richmond şehrinde oluyordu bu. Yoksa 3 yıl sonra mı ölmüştü? Emin olmak güçtü. Zaman öyle çabuk geçiyordu ki, John'u ilk kez babasının ölümünden 10 ay önce gördüğünü biliyordu. Bu işin içinde de bir bakıma renk hikayesi vardı. John tatilde kırmızı boya almak için dükkana uğramıştı. O sıra Elizabeth dükkanda babasına yardım ediyordu. Onu kararından vazgeçirmiş ve yeşil boya almasını sağlamıştı. Ya da John yeşil istemiş, Elizabeth mi kırmızı aldırmıştı ona? Bu bile kafasında kesin değildi. Ama John'a ilk bakışta aşık olduğunu, herhalde onu dükkanda uzun süre tutabilmek için renk değişikliğini teklif ettiğini biliyordu. Ayrıca geçmişlerine bakarak karşılıklı duygularında en ufak bir kuşkuya yer olmadığından da emindi. Yıllar yılı birbirlerine olan tutkunlukları devam etmiş, tanışmalarından 6 yıl sonra evlenmişlerdi. Garipti, meteliksiz oldukları ve John burslu olarak öğrenimine devam ettiği halde kimse beklemeye zorlamamıştı onları. Bütün tanıyanlar onların evlenmelerini doğal ve kaçınılmaz bir şey gibi kabul ediyordu sanki. Birlikte geçirdikleri ilk yıl bazılarına güç gelebilirdi ama onlar için bu ilk yıl müthiş mutlu geçmişti. Önceki yıl Elizabeth bir sekreterken Stena olarak çalışmış ve geçinecekleri parayı kazanmıştı. John'un geleceği sorununu ilk o yıl ciddi olarak tartışmışlardı. Daha yükseğe göz dikip tıp fakültesine mi devam etmeliydi? Ya da daha kısa ve çabuk bir çözüm yolu seçim teknisyen mi olmalıydı? Elizabeth tıp fakültesine gitmesinden yanaydı. Daha uzun yıllar John'un bir şey kazanamayacağı anlamına geliyordu bu. Ama genç kadın ikisi için de çalışmaya hazırdı. Yalnız John onun kadar kararlı değildi. Hatırladığı kadarıyla hep tıp fakültesine gitmeyi arzulamıştı ve lisedeyken notları da iyiydi. Ama ailesinin geçimine bir an önce katkıda bulunmak için sabırsızlanıyordu. Sonra Elizabeth'in hamile olduğunu anladılar ve John'un kararı bu olayla etkilendi. Karısının itirazlarına rağmen teknik okula yazıldı ve Chicago'ya göçtüler. Pamela adını verdikleri kız çocukları orada doğdu. 4 hafta sonra Pamela bronşite yakalanıp öldü. Elizabeth'in dünyası da yıkılır gibi oldu. Dengeli ve sağduyu sahibi olmasına rağmen mahvolmuştu. Hiçbir şey aldırmıyordu. John elinden geleni yapmış, her zamankinden yumuşak ve dikkatli davranmış bir sonuç alamamıştı. Elizabeth uzaklaşması gerektiğini biliyordu. New Richmond'da oturan annesinin yanına gitmişti. Ama bir hafta sonra John'suz yapamayıp Chicago'ya dönmüştü. O andan sonra da normal hale dönüşü ağır ama emin ve düzenli olmuştu. John'un diplomasını almasına 6 hafta kala yeniden hamileydi. Kendini toplaması için gerekli son şeydi bu. Artık kendini iyi hissediyordu, eski neşesi yerine gelmişti ve içindeki çocuğu düşündükçe mutluluğu, heyecanı artıyordu. Burlington'da küçük ama hoş ve ucuz bir daire bulmuşlardı. Dikkat ve sabırla biriktirdikleri paralar biraz peşinde ev eşyası almalarını sağlamıştı. John'un aylığı da taksitleri ödeyebilmelerini sağlayacaktı. Eh, işler artık yoluna girdi diye düşündü Elizabeth. Koridor duvarlarını kaplayan bu iki ayrı tondaki çirkin kahverengiden başka. Laboratuvarın kapısı açıldı. Elizabeth'ten önceki kadın, ardında laboratuvar görevlisi bir kızla çıktı. Beyaz gömlekli kız fişlere baktı. Mrs. Alexander. Evet. Elizabeth yerinden kalktı ve kadını izledi. Oturun Mrs. Alexander. Uzun sürmez işiniz. Genç kadın Dr. Dornberger'in yazdığı fişe göz attı. Kan grubuna bakılması ve karşı grupla birleştiğinde ortaya çıkacak durumun araştırılması. Elizabeth'in bileğini tuttu, dirseğin kıvrımına antiseptik sürdü, ustaca lastiği geçirip sıktı, bir enjektör seçti, mikroptan arınmış iğneyi ucuna takıp ani bir hareketle damara batırdı. 7 santimetre küp kan aldı ve iğneyi soktuğu yeri ilaçlı pamukla ovuşturdu. Bütün bu iş 15 saniyeden uzun sürmemişti. ''Bu işi daha önce de yaptığınızı sanıyorum.'' dedi Elizabeth. ''Yüzlerce kere.'' diye cevap verdi kadın gülümseyerek. Elizabeth bir cam tüpe etiket yapıştırılışını ve kanı içine döküşünü seyretti. İşi bittiğinde genç kadın tüpü astı. ''Bu kadar bir ses Alexander.'' dedi. Elizabeth tüpü gösterip sordu. ''Şimdi ne olacak?'' ''Kanınızı seroloji laboratuvarına yollayacağız. Teknisyenlerden biri tahlil yapacak.'' Elizabeth tahlili belki de John'un yapacağını düşündü. Mike Seddons epey düşünceli bir halde tek başına oturuyordu. Bir ay önce çok az tanıdığı bir genç kız yüzünden bu kadar kafa yoracağını söyleyen çıksa onu deli olarak tanımlardı. Ama 48 saatten beri Vivian'ın yattığı odaya komşu olan hemşire odasında klinik tablosunu okuyalı beri kuşkusu ve şaşkınlığı gitgide artmıştı. Önceki gece pek az uyumuştu. Saatler boyu Lucy Granger'ın elinden çıkan sözcüklerin tam ve doğru anlamını kestirebilmek için kafasında evirmiş çevirmiş durmuştu. Vivian Lamberton, kemikte bir tümör olabileceği şüphesiyle müşahadede, biyopsiye hazırlanacak. Vivian'ı ilk gördüğünde otopsi günü, diğerlerinin arasında dikkatini çeken güzel bir öğrenciden başka şey değildi. İkinci rastlaşmalarında bile park olayından önce yatağa atabileceği ilginç, tahrik edici bir kız olarak düşünmüştü onu. Mike Seddons duygularını ve niyetlerini gizleyecek, bunları laf kalabalığına getirecek kişilerden değildi. Hele şimdi hiç değildi. Hayatında ilk kez derin, gerçek bir aşkla seviyordu ve de korkunç bir kuşku içindeydi. Vivian'a kendisiyle evlenmek istediğini söylediği gece, bunun neleri içerdiğini ayrıntılarıyla düşünecek fırsat bulamamıştı. O zamana kadar Mike Seddons ancak iyice yerini bulduğu, müşteri yaptığı, tohumunu ekip mali yönden geleceğini sağlama aldığı zaman evlenmesinin söz konusu olabileceğini düşünmüştü. Ama Vivian'a söyledikleri ağzından çıkar çıkmaz da bunların gerçek olduğunu anlamıştı. O günden bu yana 100 kere aynı şeyleri kendi kendine tekrarlamış, bir an bile yan çizme eğilimi duymamıştı. Şimdi de bu. Dizde basit bir şişkinlik diye düşünen Vivian'ın tersine Mike Seddons kemikte habis bir tümör şüphesiyle müşahedede sözlerinin ne büyük bir tehlike olduğunu biliyordu. Teşhis doğrulanırsa, Vivian'ın vücudunda yayılma halinde bir tümör bulunduğu, belki şimdiden yayılmış olabileceği anlamına geliyordu. Böyleyse ameliyatta geç kalındı mı bir yıldan fazla yaşama şansı hemen hemen yok demekti. Bu olayda ameliyat teşhis doğrulanır doğrulanmaz öldürücü hücreler kaynaktan fazla uzaklaşma fırsatı bulmaksızın hemen bacağın kesilmesi anlamına geliyordu. Böyle durumlarda bile istatistikler kemikte habis tümör bulunan hastaların ancak %20'sinin bacaklarının kesilmesine rağmen yaşadıklarını ortaya koyuyordu. Diğerleri bir süre sonra başlangıç noktasına dönüyor, çoğunluk 1-2 ay içinde ölüveriyorlardı. Ama kemikte habis tümör olduğunu ispatlayan hiçbir şey yoktu henüz ortada. Selim bir tümör de olabilirdi. İki ihtimalde yarı yarıyaydı. Tıpkı yazı tura atılırken olduğu gibi. Mike Saddles biyopsi sonucunun kendisi ve Vivian için ne anlama geldiğini düşününce birden terlemeye başladığını hissetti. Durumu başından beri incelemek için Lucy Granger'a uğramayı düşünmüştü. Ama bundan vazgeçmeye karar verdi. Belki olayın dışında kalarak daha çok şey öğrenebilirdi. Kişisel bir ilgi gösterirse bazı bilgi kaynakları kendiliğinden kuruyabilirdi. Durumu bilenler onu üzmemek için susabilirlerdi. Bunu istemiyordu. Ne yoldan olursa olsun gerçeği öğrenmekti amacı. Düşüncelerini kendine saklayarak Vivian'la konuşması kolay olmamıştı. Önceki akşam kendisiyle aynı odada yatan kadın taburcu edildiğinden ve yatağı şimdilik boş olduğundan bitik halinden ötürü genç kız takılmıştı ona. Öğleden sonra getirdiği üzümleri keyifli keyifli çiğnerken "Biliyorum ne olduğunu" demişti. "Bana takılmaktan, bir yataktan ötekine geçememekten korkuyorsun." Mike onun neşesini paylaşmaya çalışarak cevap vermişti. "Bir yataktan ötekine geçme demiş, o kadar kolay değil. Bunu sağlamak için çok uğraşmak gerekli."
"Benimle fazla uğraşmadın."
"Sen başkaydın, kendiliğinden oldu, olmaması mümkün değildi." Vivian bu noktaya takılmıştı.
"Evet biliyorum."
Sonra yeniden keyiflenerek devam etti. "Her neyse, sıvışmak için boşuna zahmet etme Dr. Michael Saddles. Seni başıboş bırakmak niyetinde değildim hiç, asla." Sonra Mike onu öpmüş, umduğundan da büyük bir duygulanmayla göğsünde iyice sıkmıştı. Vivian da başını onun boynuna gömdü, yanağında güzel kokulu saçlarının okşayışını hissediyordu. Tatlı bir sesle,
"Bir şey daha var doktor," dedi Vivian. "Hemşire adaylarından uzak durun, onlarda ahlak denen şeyden eser yoktur."
"Vay canına, öyle mi? Neden bunu daha önce bana kimse söylemedi?" diye onu kendinden uzaklaştırıp sahte bir neşeyle sordu Mike. Vivian'ın sırtında önden açılan ince bir mavi sabahlık, bunun altında da aynı renkte bir naylon gecelik vardı. Birden soluğu kesilen Mike onun ne kadar genç ve güzel olduğunu fark etti. Vivian kapalı kapıya bakmış, ardından da eklemişti.
"Bu gece herkes meşgul. Söyledikleri için biliyorum, saat birden önce kimse uğramaz."
Mike bir an şaşırmış, sonra genç kızın açık yürekliliği ve sadeliğine hayran olup gülmüştü. "Burada mı? Şimdi mi demek istiyorsun?"
"Neden olmasın?
Biri içeri girerse kapı dışarı edilirim."
Vivian mırıldandı. "Geçen gece hiç bunu düşünmüyordun ama."
Parmaklarının ucuyla hafif hafif yüzünü okşuyordu. Birden Mike eğilip boynundan öptü. Dudakları daha da aşağı inerken genç kızın ürperdiğini, soluğunun sıklaştığını ve parmaklarının omuzunda büzüldüğünü hissetti. Birden dayanılmaz bir eğilim duydu, sonra sağduyusu üstün geldi. Vivian'ı kollarını alarak sevgiyle mırıldandı. "Bu işler sona erdiğinde tam anlamıyla baş başa kalacağız Vivian. Daha da iyisi, dilediğimiz kadar zamanımız olacak." Bütün bunlar önceki günün olaylarıydı. O gün öğleden sonra ameliyat salonlarının bulunduğu katta Lucy Granger biyopsi yapmak üzereydi. Mike Seddon saatine baktı, 2:30 olmuştu. Ameliyat salonunun çalışma programına göre şu sıra başlamıştı herhalde. Laboratuvar hızlı iş görürse cevap ertesi gün alınabilirdi. Yeri olmadığı halde kendinden geçerek dua etti. "Ulu Tanrım, yalvarırım tümör selim çıksın." Anestezist bir işaret yaptı. "Siz hazırsanız biz de hazırız," dedi Lucy. Ameliyat masasının çevresini dolandı, hastanın yanında durup ona gülümsedi.
"Önemli bir şey değil Vivian," dedi iç rahatlatıcı bir sesle. "Uzun sürmez, hiçbir şey de duymayacaksınız."
Vivian güvenli bir gülümsemeyle ona karşılık vermek istedi ama bunu başaramayacağını biliyordu. Belki hafif hafif uykusu geldiği için böyleydi. Belden aşağısının bütün duyarlılığını yok eden iğneden başka ona bir de uyku ilacı vermişlerdi. Lucy yardımcısına işaret etti. Genç adam Vivian'ın bacağını kaldırdı ve Lucy bacağı saran bezleri açmaya koyuldu. Sabah Vivian ameliyat salonuna taşınmadan önce bacaktaki kıllar tıraş edilmiş, yıkanmış, merkaptan sürülmüştü. Dipnot, merkaptan bir çeşit antiseptik. Lucy bir kere daha antiseptikle sıvadı bacağı, dizin altını ve üstünü mikroptan arıtılmış bezlerle sardı. Masanın öbür yanındaki hemşire katlanmış yeşil bir çarşaf tutuyordu. Lucy ucundan yakaladı, çarşaftaki delik dizin üzerine gelecek şekilde bunu masaya yaydılar. Anestezi çarşafın üst kısmını, hasta ameliyat salonunun geri kalan bölümünü göremeyecek şekilde tepesindeki bir demir çubuğa bağladı. Bunu yaparken de genç kıza baktı ve ''Kendinizi bırakın Miss Lawburton'' dedi. ''Diş çektirmekten farkı yok bu işin, üstelik çok daha rahat.'' ''Neşteri lütfen.'' Lucy elini uzattı, hemşire neşteri verdi. Bıçağın kıvrık yanıyla eli hiç titremeden tam dizin altını aşağı yukarı 4 santim kesti, hemen kan fışkırdı. ''İnce pensler.'' Hemşire hazırdı. Lucy iki küçük damarı kıstırdı. ''Damarları sıkar mısınız lütfen?'' Lucy yardımcısının penslerin üstünden damarları sıkması için kenara çekilmişti. Şimdilik kemik zarını periyoste keseceğiz. Neşteri kemiğin üstüne dayadı, kalın ve lifli dokuyu kesti. Testereye hazır. Hemşire ona bir elektrikli testere geçirdi. Ardından ikinci bir hemşire elektrik kablosunu masadan uzakta tutuyordu. Yardımcısını da eğitmek amacıyla Lucy açıkladı. Küçük bir para kadar kemik parçası çıkaracağız. Bir buçuk santim büyüklüğünde olsa yeter. Aydınlatılmış bir ekranın önünde asılı duran filme baktı. Her şeyden önce tümörün üstünde bulunduğumuzdan ve dışarı itilmiş normal bir kemik parçası alma tehlikesiyle karşılaşmadığımızdan emin olmalıyız. Lucy elektrik akımını verdiği testereyi iki kere değdirdi. Testerenin kemiği her dokunuşunda hafif bir kazıma sesi duyuldu. Sonra akımı kesip testereyi arkaya uzattı. ''Bu kadarı yeter sanırım.'' dedi. ''Bir kemik pensi.'' diye tamamladı sözlerini. Dikkatle bir kemik parçası çıkardı ve ikinci hemşirenin uzattığı zenker mayisiyle dolu kabın içine bıraktı. Artık bu parçayı tahlil isteğiyle birlikte laboratuvara yollamaktan başka iş kalmıyordu. Anestezist Vivian'a sordu, kendinizi iyi hissediyor musunuz? Genç kız başıyla olumlu bir işaret yaptı. Kemik parçası alındı, dizdeki yarayı kapamaktan başka iş kalmıyor. Lucy masada kemik zarını dikmekle meşguldü. Tek yapacak iş bu olsaydı ne kadar basitti. Ama bu yapılan araştırma niteliğindeydi. Bundan sonrası Joe Pearson ve kemik parçasına kalıyordu. Joe Pearson'ı düşünmek genç kadının aklına Kent O'Donnell'dan duyduğu bir şeyi getirdi. Yeni patolojik anatomi uzmanı bugün Burlington'a geliyordu. Gerek O'Donnell için ve gerekse başka nedenlerle yeni yardımcıyla işlerin yolunda gitmesini diledi. Lucy başhekimin hastanede baş kaldırmaya yol açmadan gerekli değişiklikleri yapmak için harcadığı çabalara saygı duyuyordu. Ayrıca da yakından izlemesi dolayısıyla Kent'in fırtınaya karşı koymaktan çekinmeyeceğini de biliyordu. ''İşte yine kaptırdım.'' dedi kendi kendine. ''Yine Kent O'Donnell'ı düşünmeye başladım. Son zamanlarda düşüncelerinin onun çevresinde fazlaca dolaşması garipti. Belki de çalıştıkları yerlerin birbirine yakınlığından ötürüydü bu. Çalışma sırasında rastlaşmadıkları gün enderdi. Şimdi Lucy Kent'in kendisini bir daha ne zaman yemeğe davet edeceğini düşünüyordu. Belki de kendi dairesinde bir akşam yemeğine çağırabilirdi onu. Epeydir birkaç kişiyi evinde yemeğe çağırmak istiyordu ve Kent bunlar arasındaydı. Deri altı dokularını dikmesi için yerini genç yardımcısına bıraktı. ''Üç kat dikiş yeter sanırım.'' Onu dikkatle izledi. Ağır ama özenli çalışıyordu. Pek çok operatörün ameliyat yaparken yardımcılarına aşağı yukarı hiçbir iş bırakmadıklarını bilirdi. Eskiden hiç olmasa 2-3 dikiş atma fırsatını bulabilmek için nasıl boşu boşuna beklediğini hatırladı. 17. ayrımın sonu. Sayfa 208.